bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Gölgemi bıraktım lale bahçelerinde. Gül İrepoğlu. 1. kaset 1. yüz. Doğan Kitapçılık 1. baskı Aralık 2003. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Kasım 2004. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Bu roman gerçekler üzerinde hayaller kurularak yazıldı. En çok da insanların insanca yönü üzerinde durularak. Lale Devri'nin hükümdarı Sultan 3. Ahmet ile bu devrin ruhunun nakkaşeliğinin, tarihin akışı içerisinde sivrilen kişiliklerinin de bir tahlili aynı zamanda. Bu romandaki insanı anlatan bazı öyküler kendi sınırları içinde kalmış, bazıları ise tarihin akışını değiştirmiş. Romanın temel kahramanları ve ölüm tarihleri gerçektir, ancak olayların birbirine bağlanışı kurgulanmıştır. Buna gerçekleri hayallerle genişleten ve zenginleştiren bir canlandırma da denebilir. Okuyucunun zihninde acaba sorusu daima cevapsız kalacak ve hayaller de hiç bitmemek üzere sürecektir. Lale Devri tıpkı bir masal gibidir. Ama alışıldığı gibi mutlu sonla bitmeyen bir masal. Zaten romanda da uzunca bir masal anlatılır. Her masal gibi biraz gerçek payı, biraz kıssadan ise bolca hayal olan. Lale bahçelerinde kalan gölgenin biçimi ise okuyucunun hayaline bırakılır. İstanbul doğumlu olan Gür İlepoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Gölgemi bıraktım Lale Bahçelerinde İrepoğlu'nun bilimsel kitaplarından sonra edebiyat alanındaki ilk ürünüdür.
Okura mektup.
Yalnızca bir tarihsel roman olsun diye yazılmadı burada yazılanlar. Fonda 18. yüzyılın Osmanlı Sarayı var ama esas olarak insanlar var. Farklı bir zamanda yaşasalardı belki çok da farklı davranmayacak olan. Bir padişahı bir insan olarak anlamayı denemek için, insanların değişmeyen zaaflarına ve değişmeyen sevinçlerine tekrar göz atmak için veya yalnızca geçmişin bir ünlü sanatçısının kişiliği üzerindeki renkli varsayımlara dalmak için okunabilir bu kitap. Ya da sonunda evet, tarihsel özelliğini ön plana alarak, hep belli kalıpların arasına sıkışıp kalan tanımlarla bilinen bir döneme iyice yakından bakmak için. Bazen olaylar simgesel, insan ilişkileri ise gerçek olarak kabul edilebilir ve tersi. Ama yine de okurken neden kendimizi Lale Devri'nin o şatafatlı ortamında hissetmeyelim?
İşte tam da bunu sağlamak için arada bir okuru gerekli bilgilerle donatmak gerekti. Bunu yaparken üniversite hocası kimliğimden sıyrılmaya çalıştımsa da aslında derslerimde uyguladığım yöntemi, karmaşık bilgileri eğlenceli ve şaşırtıcı bir pakete sarmalayarak sunma yöntemini uygulamaya çok uygun bir yerdi burası. Bir sürü olay var bu romanda elbette ama daha çok da insanlar var. Gizli günlükleri yıllar sonra okumaya benziyor biraz. Hani anı kitaplarında olduğu gibi sözü edilen kahramanlardan bazılarının fotoğrafları yer alır ya, ben de aynen kitabın sonunda ya da sayfaların arasında serpiştirilmiş olarak Levni'nin o olağanüstü fırçasında canlanmış olan bazı kahramanları ve elbette Van Nur'un fırçasından arz odasındaki Sultan Ahmet'i vermek isterdim. Bunlar da hayallerin anıları olmalıydı. Yine de hepsi hayal çünkü. Aslında hayallerimi paylaşmak istedim yalnızca. Yani hayallerimin küçük bir kısmını. Bunu yaparken çok zevk aldım, çok mutlu oldum. Bir kadın dünyası değildi o zamanların dünyası. Yalnızca bazı kadınlar ince zekalarıyla zaman zaman kendilerini belli etmeyi, zaman zaman da bu dünyayı yönlendirmeyi bildiler. Bu erkekler dünyasını bir kadın gözüyle inceledim. Yıpranmamış ayrıntıların ilişkilerini kurmaya çalıştım. Tarihin ayrıntılarına bakmak ve de bu ayrıntıları tadını çıkaracak kadar sevmek benim önceliğimdi elbette. Zaten tarih okumak ile tarihi okumak farklı. Tarihi okursanız satır aralarını, daha çok da sosyal tarihi, aslında yayımlanmış yeterince kayıt yok bu konuda ama olsun, inanılmaz derecede zengin bir kaynak bulursunuz hayallerinize. Ben örneğin Fındıklılı Mehmet Ağa'nın yazdığı tarihi Nusretname'yi okurken öylesine zevkten dört köşe olurum ki bazen içimdeki kıpırtının nedenini anlayana kadar epey vakit geçmiştir. Daha öncelerini kitabını hazırlarken de günün bitiminde Topkapı Sarayı'nda kütüphanenin bulunduğu Enderun avlusunda ilerleyerek arz odasının yanından yürüyüp ikinci avluyu geçerken tarifi olanaksız bir sevinç, hatta sevinç de değil, has kaplardı hep benliğimi ve saatlerce sürerdi bu. Gün boyunca Livni'nin surnamesini ya da padişah portrelerini görmenin, incelemenin, onları yaşamanın, aynı sayfaya her bakışta yeni güzellikler, yeni gerçekler keşfetmenin heyecanıydı akşam boyunca beni sarsan duygu. Tarihten alınacak ders her zaman vardır. Bu kitaptaki olaylar da tarihin kendisinden sıyrılıp ister istemez benzerleriyle karşılaştırmaya zorlayacaktır bize ara sıra. Bir de hepimizin az çok bildiği de pek kurcalamadığı ayrıntıları var tarihin. İşte o günün insanların yaşamına yayılan, ki bizim yaşamımızdakiler de olabilirdi onlar, bu rastgele ayrıntıların yerleştiğini göreceksiniz öykümün orasına burasına. Zamanda geriye dönüşlerle, o an yaşıyormuş duygusunu veren anılarla zaman kavramını biraz karıştırmak istedim aslında. Yaşananlar çok belirgin bir zamanda değil de bir masal zamanında yaşansa daha güzel olur diye düşündüm. Bir de karşılıklı konuşmalarda olabildiğince o dönemin sözcüklerini kullanmaya çalıştım. Bunu yaparken doğal olarak tümüyle o günkü dile sadık kalamadım. Hemen hiç anlaşılmazdı o zaman. Ancak yine de konuşulanların günümüzden çok uzaklarda olduğunu vurgulamaktı amacım. Ama bir o kadar da yakındılar, tanıdığımız insanlar kadar yakın. Yoksa o zamanda yaşadım mı ben diye kendi kendime sorduğum olmadı değil. Tarihin içine girdikçe daha çok düşünmeye başlayabiliyorsunuz. Burada yazılanların dışında neler olabilirdi, olmuştu diye. Arkası kolay geliyor yazmaktan hoşlanan biri için. Romanın adını önce Şiirli Lale Bahçesi koymayı düşündüm. Sonra bunun tüm yaşananları kavramadığını düşündüm. 2,5 yıla yaklaşan yazma sürecinde başka birçok şeyle uğraştım kuşkusuz. Her şeyden önce romanın işimi hiçbir biçimde aksatmaması ilkesi geliyordu. Bu arada bilimsel araştırmalarımı da yürüttüm. Böylece tablo ortaya çıktı benim için. Çalıntı zamanlar. Çoğunlukla çalıntı zamanlarda yazdım. Kendime ayırabildiğim o değerli zamanlarda. Geceleri uykuya dalmadan hemen önceki o tuhaf zamanlar vardır ya, bilincin gezmeye çıkmaya hazırlandığı, işte o zaman aklıma olmayacak fikirler geldiği ve yataktan fırlayıp ev halkının da dikkatini çekmemeye çalışarak notlar aldığım çok oldu. Bazen el yazısıyla kağıt parçalarına, bazen üşenmeyip doğrudan bilgisayara. Bu arada bilgisayar açılırken çıkan sesi de sonuna kadar kısmıştım. Gecenin bir garip saatinde kocamı ya da çocukları uyandırmayayım diye. Galiba bunun bile kaçamağı daha tatlı oluyor. Hayalle şenlenen farklı bir tarih bu elinizdeki ya da tarih üstü hayal. Gül İrepoğlu. Stefanaki, amber gözlü çocuk. 1687 yılı Nisan'ının ilk gününde Osmanlı'nın 19. padişahı Sultan Mehmedi Rabi ya da halk arasında söylenen adıyla Avcı Mehmet, uzun saltanatının 39. yılında bulunuyordu ve o gün kendisi için Edirne Sarayı'nda alışılagelmiş dertleri ve zevkleriyle geçireceği sıradan bir gündü. Koca imparatorluğun Rumeli eyaletinde yaşayan bazı insanlar içinse bu serin Nisan günü sıradanlıktan çok uzaktı. Çünkü o gün Rumeli Sancak Bey'in himayesindeki memurların devşirme yapacağı gündü. Hristiyan ailelerden seçilecek çocukları devşirip götürmeye gelmişlerdi memurlar. Selanik Sancağı'nda kente yakın köylerin birinde yaşayan bir çiftçi ailesinin üç oğlundan biri olan Stefanaki, Osmanlı Devleti'ne hizmet etmek üzere devşirilmeye uygun görülenler arasındaydı. Henüz 8 yaşındaydı. Devşirilmek için öngörülen yaşın alt sınırındaydı yani. Sağlıklı ve güzel bir çocuktu. Siyah kaşlarının altından zeka pırıltılarıyla mahzunca bakan bal rengi gözleri ve yaşına göre gürbüz yapısıyla iki sıska, soluk benizli ağabeyinden çok farklıydı. Babasının elinden tutuyordu son kez. Adı Stefanaki, baba adı, yazılma işlemleri aceleye yer verilmeksizin titizlikle tamamlanıyordu. Babanın yüzünde bir yandan karşı konulmaz yazgıya tevekkülle boyun eğmiş, bir yandan da kaçınılmaz sonun gelmesiyle azabı biterek rahatlamış insanların garip, çelişkili ifadesi vardı. Anne ise az ötede değiştirilmesi tümüyle olanaksız bir olaya tanık olan ve oraya ait olmayan bir yaratıkmış gibi kıpırdamadan duruyor, yalnızca kızarıp şişmiş gözleri gözyaşlarını döküp bitirdiğini gösteriyordu. Stefanaki al renkli kalın kumaştan üzerine bol gelen devşirme kılığını giyip belindeki kuşağını sıkıca düğümlemeye çalışırken annesi, babası ve kardeşleri heves ya da keder gibi duyguları dışa vurmadan öylece izlediler. Buralarda yaşamın tanıdık bir parçasıydı bu olay. Yoksul sayılmayacak bir çiftçi ailesiydi Stefanaki'nin ailesi ve aile bireylerinin tek düze yaşantıları aynen sürecekti. Yalnızca bir kişi eksik olarak. Onun yeri de pek yakında dolardı nasıl olsa. Orada bulunan ailelerin çoğu kederle birlikte buruk bir sevinci de yaşıyordu aslında. Hepsi de evlatlarından bir daha görmemek üzere ayrılıyordu ama seçilen oğulları kendi yanlarında hiçbir zaman erişemeyeceği bir geleceğe adım atıyordu. Olasılıkla bir Yeniçeri ağası, belki de koskoca Memaliki Osmani'nin bir veziri, hatta veziri azamı olabilirdi ileride, hayaller geniş tutulursa. Bu derece yükseğe tırmanamasa da en azından savaş ganimetinden yüklüce pay alan bir asker ya da padişaha hizmet eden seçkin bir görevli olma şansı da yabana atılacak gibi değildi. Hüzünlü olduğu kadar törensel seçilme ve yazılma işlemi sona ermişti artık. Kızıl abasını ve kırmızı keçeden külahını giyen her çocuk devşirilmiş oğlanlar sürüsüne katılmıştı. Bir örnek, çoğunlukla da üzerlerine bol gelen bu yalın giysiler çocuklarda diğerleriyle ilk ortaklık duygusunu yaratıyordu. Belki de yeni kimliği kabullenmede ortak bir teselliydi. Memurlar da kolaylıkla halktan ayırt ediyordu tepeden tırnağa kırmızılar içindeki çocukları. Yaya başı sert yüz çizgileri, şakaklarına doğru uzanan kalın kaşların gölgelediği gaddar bakışları ve kocaman kestane rengi bıyığıyla yüreklere korku salan bir kuklaya benziyordu ve kendisinin de aynı yollardan geçtiğini hiç hatırlamıyordu sanki. Çocuklar yaya başının ardına dizilerek ailelerinden ayrı uyuyacakları ilk gece konaklayacakları kışlaya doğru yola koyuldular. Bazıları belki hiç uyuyamayacaktı o gece, belki ikinci gecede ama bu bir şeyi değiştirmeyecekti. Kiminin gözü yaşlıydı, saklamaya çalışmaksızın, kimi de henüz bu müthiş değişimin bilincine varmamış şaşkın bakışlarla yalnızca buyruklara uymaya çalışıyordu, daha ötesini hayallerine sığdırmayı beceremeyerek. İçlerinden pek azı ise tüm benliklerini kaplayan kederin karanlığına teslim olma işin gururuyla başları dik, geriye bakmadan yürüyordu. Yeniye ve bilinmeze doğru attıkları bu ilk adımda onlara ailelerinin duaları eşlik ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun bel kemiğini oluşturan devşirme kurumu, yüzyıllardır uygulanan benzersiz bir yöntemdi. Amaç gelecekteki Osmanlı ordusunun temeli olan Yeniçerileri, padişahın hizmetlilerini, devlet adamlarını bulmak ve yetiştirmekti. Gereksinime göre 3-5 yılda bir imparatorluğun geniş topraklarında oturan Hristiyan tebaadan seçilen 8 ile 20 yaşları arasında sağlıklı güçlü erkek çocukları her bölgede görevli bir devşirme emini tarafından seçiliyor ve Müslüman olarak devlet hizmetine alınıyordu. Ticaretle uğraştıkları için Yahudilerden devşirme alınmazdı. Her bölgeden yaklaşık olarak kaç oğlanın devşirileceği önceden belirleniyordu. Dersaadet'te devşirme memuru olarak seçilmek, güven duyulan kişi olmak demekti. Padişahın avlarında hizmet eden turnacıbaşı, saksoncubaşı, zağırcıbaşı ya da Yeniçeri Ocağı'ndaki yayabaşılardan seçilen memurların yanında bir de katip bulunuyordu. Devşirme memurları yerleşim merkezlerindeki her 40 haneden birinden birden fazla oğlu olan ailelerden en sağlam ve güzel olan oğlanı seçiyordu. Ailelerin o bölgenin en saygınlarından olmasına dikkat edilirdi. Sırtmaç ve çobanlardan oğlan alınmazdı örneğin. Kel, fodul, köse veya doğuştan sünnetli olanlar da alınmıyordu. Bir de köy ketüdasının oğlu, bölgede dirlik ve düzenin aksamaması için bu seçimin dışında bırakılırdı kurala göre. Önceden bir sanat öğrenmiş olanlar da devşirilmezdi. Önemli koşul, başta Müslümanlık olmak üzere her iyi şeyin Osmanlı Devleti'nin hizmetine girdikten sonra öğrenilmesiydi. Ne derece yetenekli olursa olsun, önceki yaşamda öğrenilen değerler olumlu değerler değildi. Cevher ise işlenmemiş olsun, yalnızca kaya ise en azından bütün olsundu. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Rastlantıya yer yoktu bu düzende. İstanbul'a vardıklarında Yeniçeri ağası tarafından gözden geçirilip sünnet ettirilen çocuklara Müslüman Türk isimleri verilirdi. Sarayda hizmet etmeleri için seçilenler Edirne, Galata veya İbrahim Paşa Sarayı'nda eğitildikten sonra en yeteneklileri saray amireye, Topkapı Sarayı'na alınır, iri yapılılar Bostancı Ocağı'na, diğerleri ise Kapıkulu süvari bölüklerine yollanırdı. Sadrazam Rüstem Paşa, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, Mimarbaşı Koca Sinan. Sonuçta onların hepsi Osmanlı'nın ta kendisiydi. Burada ölçü yalnızca itaat ve başarıydı. Yani duygular bir kenara bırakılırsa, bırakılabilirse kendi içinde tutarlı bir yöntemdi. Ya da bir biçimde onlara el altından yardım etmeye çalışıyordu. Sokollu Mehmet Paşa gibi devletin en başına gelenler içinse gerçek aileleriyle ilişki kurmanın yolunu bulmak güç değildi. Hatta onların İstanbul'a gelmesine bile göz yumulabiliyordu. Zaten Osmanlı'nın en parlak dönemi olan 16. yüzyılın en parlak hükümdarı Kanuni'nin bu ünlü sadrazamının nereden geldiğini belirten lakabı o zamanlar Sırp kökeninin bir an bile unutulmamasını sağlamıştı, Sokollu. Ama bu adlandırmalar yalnızca bir anımsatma olarak kalırdı. Çünkü devşirilenin edindiği en parlak kimlik olan Müslüman Osmanlı kimliği her zaman her türlü akrabalıktan önde gelirdi. Böylece çoğunluk genç yaşta verilen sıkı eğitimin sonunda yeni yaşamlarıyla yetinmeyi öğrenir ve arkaya bakmazdı. Bu yıl Selanik çevresindeki devşirme işiyle görevlendirilen Zağarcıbaşı Mirza Mehmet Ağa, Yeniçeri ağasından gelen ve büyük bir gizlilik içinde yerine getirilmesi emredilen alışılmadık buyruğu yerine getirmiş olmanın rahatlığı içindeydi, ancak bir yandan da merakını yenmeye çalışıyordu. Özellikle belli bir köyün, belli bir ailesinin, belli bir çocuğunu devşirmesi istenmişti kendisinden. Görünümü koşullara uysun uymasın. Herhangi bir açıklama da yapılmamıştı. Yeniçeri ağası Yusuf Ağa, Mirza Mehmet Ağa'ya devşirme memurluğu görevini bildirirken, o ürkütücü bakışlarıyla çelişen yumuşak bir sesle konuşmuştu. Şahsına itimadımız tamdır Mehmet Ağa. Emirleri usul üzere görüp, dediğim veledi, ders adeti avdetinde bana sağ salim teslim ettiğinde kendini kul ketüdası olmuş bilesin. Ağanın sesi kulaklarında duruyordu hala. Yeniçeri ocağının yüksek makamlarından biriydi kul ketüdalığı. Yeniçeri ağasının muavini olmak, ağ divanına katılmak demekti. Bu cazip yükselme vaadi, Zağarcıbaşı'nın merakını artırmıştı artırmasına ama öte yandan kesin suskunluğunu da sağlamıştı. Diğerleri gibi İstefanaki'nin de köyü, kazası, anasının babasının adı, çiftliğinin adı, doğum tarihi, göz ve saç rengi iki ayrı eşkal defterine kaydedilmiş, defterlerden birini çocukları merkeze sevk eden sürücü alırken Mirza Mehmet Ağa diğerini de en değerli hazinesi gibi muhafaza etmişti. Bir ismin kenarına da amber gözlü, melek simalı, kalınca hilal kaşlı, ensesi çifte bendi diye fazladan bilgi eklemişti Mehmet Ağa. Bu satırlarda betimlenen kişi bu defterleri hiçbir zaman göremeyecekti. Serin Nisan günü soğuk akşama kavuşurken küçük İstefanaki kendisinden yüzyıllarca öncekilerin de yaptığını yapıyor, 140 kişilik sürünün içinde ürkek ve kederli, öfkeli ve çaresiz, meraklı ve gururlu, bilinmez geleceğine doğru yürüyordu. Gülnuş ile Afife. Siyahlar giydiğince sen hemen Leyla'ya benzersin. Vazife muvaffakiyetle tamam olmuştur. Buyurduğunuz velet devşirili vermiştir, devletlim, müsterih olunuz. Bir askerin tekmeline benzer bu kısa cümleleri duyduğunda, Avcı Mehmet'in baş kadını Rabia Gülnuş Emetullah Sultan, Osmanlı'nın gördüğü en çekici, en sevilen ve en çekinilen kadınlardan Gülnuş Sultan, derin bir nefes almıştı 1687 yılının 14 Nisan'ında ve elbette ödüllendirilmeyi unutmamıştı. Sonra da zihninin derinliklerinde tam 8 yıl önceki o sarsıcı olayı tüm canlılığıyla tekrar yaşamıştı sanki. Edirne Sarayı'nın hareminde telaş vardı 8 yıl önce. 1679 yılının o çok iyi hatırladığı ılık Eylül sabahında tatlı bir telaş. Sultan 4. Mehmet'in son gözdesi Afife kadın hünkârına bir evlat vermeye hazırlanıyordu. Birazdan doğacak bebek erkek olursa ki falcıların kehaneti buydu, Osmanlı tahtına bir varis daha gelecekti. O güçlü, o muhteşem Rabia Gülnuş Sultan'ın talihli çocuklarının babaya çekmiş olan sarışın Mustafa'sı ile kendine çekmiş olan Esmer Ahmet'inin yanına.
Osmanlı hanedanı hükümdarlarının yalnızca şehvetleriyle değil, aşklarıyla da onurlandırdığı ender kadınlardan biriydi Rabia Gülnuş Sultan. Ve Gülnuş bu yüzden çok güçlüydü. Kanuni'nin Hürrem'i, Sultan 1. Ahmet'in Kösem'i, Deli İbrahim'in Turhan'ı misali. Gerçi sevgili hünkârı Avcı Mehmet onun da üzerine güller koklamıştı ama parlak kara gözlü, dolgun vücutlu esmer güzeli Gülnuş, ilerleyen yaşına rağmen her zaman ayrıcalığını korumayı bilmişti, bir yandan sarayın kurallarına boyun eğmeyi bilerek. O efsanevi Hürrem Sultan bile zamanı geldiğinde Sultan Süleyman'ı paylaşmak zorunda kalmamış mıydı? Ama Gülnuş yabana atılmaması gereken bir zekaya, sonuna kadar mücadeleci bir kişiliğe ve tüm benliğini kaplayan o hırsa sahipti, kolay pes edenlerden değildi. Baş kadın Sultan Mehmet'in diğer kadınlarıyla yaşadıklarını doğallıkla kabullenir gözükerek bir süre sonra onları uzaklaştırmanın yolunu hep bulmuştu ve bu yol gerektiğinde en acımasızı da olabiliyordu. Sarayın kuralları önce itaat gerektiriyordu, gerisi tüm dünyanın amansız düzeninden farksızdı, güçlü olan kazanıyordu. Padişahın ilgisini fazlaca çeken ipek tenli genç cariye Gülbeyaz örneğin kendini Kandilli sahillerinden atılan bir çuvalın içinde karanlık boğazın dibinde buluvermişti. Yazın sıcak günlerini haremiyle birlikte boğaz içinin serinletici rüzgarını alan Kandilli sarayında geçirmekte olan Avcı Mehmet sarayın ardındaki ağaçlıklı tepelerde avlanarak unutmaya çalışmıştı yitirdiğini. Ve baş kadınının amansız tutkusunun yalnızca kendisine değil, iktidara yönelik olduğunu görmezden gelerek onu affetmeyi tercih etmişti. Haremin bu yalnızca dişilik silahıyla donanmış olmalarına rağmen, tehlikeli olabilen kadınlar ve erkekliği elinden alınmış erkekler topluluğunun karanlıklarıyla uğraşmaya kalkışmamıştı. Ama Afife kadına ilişememişti Gülnuş. Zaten birkaç yıl önceki Gülbeyaz olayı geçiştirilmiş olsa da, geceleri kabuslarında peşini bırakmıyordu bir türlü. Afife farklıydı, Afife şairdi. Sultan Mehmet yalnızca güzelliğinden dolayı ilgilenmiyordu. Karşılıklı şiir söyleşileri yapıyordu onunla. Bu genç kadın hükümdarın yazdığı şiirleri övmeyi iyi biliyor, beklediği hem zekice ve hem dişice cevapları veriyor, akıllı davranarak kendi yeteneğini asla erkeğininkinin önüne geçirmiyordu. Bir de karışımını yalnızca kendisinin bildiği, sırrını kimselere açık etmediği bir kokuyu sürüyordu her yanına. Hünkârla buluşacağı zaman, haremde hem baharat hem de meyve kokan bu benzersiz kokunun büyülü olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Mehmet Han'ın en sevdiği çiçek olan Yasemin'in kokusunu yalnızca kendi süren ve diğer kadınların Yasemin kokmasını yasaklayan Gülnuş'a da örtülü bir cevap olmuştu. Afife'nin sürdüğü baş döndürücü farklı koku. Padişah bu yeni hevesinin peşinde koşarken bitmez tükenmez av merakından bile vazgeçer gibi olmuştu. Kadına yazdığı aşk dolu şiirse diğerlerinin kıskançlığını iyice kamçılamıştı.